Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde yanımızda Profesör Doktor Aydın Uğur var. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümündesiniz değil mi hocam?
Evet.
İki ayrı fakültede dekanlık ve bir de üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde rektörlük yapmış biri Aydın Uğur. Ve onunla bugün popüler kültür konuşacağız. Aslında en zor durumda olan benim çünkü aynı üniversitede farklı zamanlarda bu dersi vermiş, kitabını yazmış iki insanla bu mikrofonu paylaşıyorum. Can Kozanoğlu da o üniversitede Aydın Uğur'un girişimleriyle, başlatmasıyla uzun yıllar popüler kültür dersi verdi.
Evet, hocam davet etmişti. Benim için iyi oldu, üniversite için bilmiyorum ama.
Evet.
Bizim seninle yaptığımız, sen derken bir güne hitap ederek bir söyleşi kitabı var. Orada da hocamızın ismini iki kez anmıştık. Hangi bağlamda? Türkiye'de popüler kültür araştırmalarının aslında biraz geç başladı ve bu konuları birkaç önce ismin bulunduğu. Her zaman çok sevgiyle andığımız rahmetli Ünsal Oskay hocamız, Aydın Uğur hocamız ve Murat Belge'nin bu konuda ilk akla gelen ilk üç isim olduğunu söylemiştik. Çünkü hocam, şimdi gündelik konuşmaların içine baktığımız zaman ya da sosyal medyaya baktığımız zaman herkes popüler kültür diye bir kavramı biliyor, konuşuyor falan. Fakat bir zamanlar popüler kültür çok dar bir çevrede kullanılan bir kavramdı. Biraz girişi uzun tutacağım ama şimdi bunun kullanımına bakıyoruz. Ben genel mantığın şu olduğunu görüyorum. Popüler kültür nedir diye değerlendirdiğimizde bana kaliteli gelen şey popüler kültür değildir. Bana kalitesiz gelen şey popüler kültürdür. Niye? Çünkü popüler kültür kötüdür. Ben popüler kültüre karşıyım falan gibi çok yaygın bir anlayış olduğunu görüyoruz. Popüler kültür böyle karşısında olunacak, yanı olunacak, ben şahsen karşıyım denecek bir şey mi?
Ya önce ya popüler kültür dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi size sorayım mesela. Bir gün senin için popüler kültürün içine hangi, o sepetin içine ne koyuyorsun?
Vallahi her şeyi koyuyorum. Kulağıma gelen, gözüme çarpan, ağzıma giren her şeyi koyuyorum. Çünkü
ama o kültür.
Günlük tükettiğim her şeyden bahsediyorum.
Sen de öyle yapıyor musun? Yani benim gördüğüm çoğu insan popüler kültür derken gündelik yaşamı pek içine sokmuyor. Sinemayı sokuyor. Müziği sokuyor, televizyonu sokuyor, sahne sanatlarını sokuyor. Ama yani popüler kültür dediğimiz zaman hani kitle kültürü, elit kültürü falan gibi bir şey artık kastedilmez hale geldi. Bir dönemde işte demin Can'ın sözüne ettiği dönemde böyle daha kategorilerin başı kıçı her ne kadar o zaman da muğlak olsa bile şimdikinden daha belirgindi. Çünkü popüler kültür dediğin zaman bir de öteki kültür vardı. Öteki kültürün adı başkaydı. Yani ne bileyim ben...
Yüksek kültür falan mı deniyordu?
Yüksek bile denmezdi. O kültür öteki kültür bile değil. Pislik yani. Ama bir pislik vardı, bir de popüler kültür vardı. Şimdi popüler kültürün karşısında ne var? Yani sorduğum zaman hani popüler kültür var, anladık peki. İşte sen dedin ki benim hayat bilmem ne. Ama o zaten kültür o. Peki popüler kültürün karşısında şu anda ne var?
İşte onu popüler sormak için sizi davet ettik hocam.
Kapsıyor.
Yok.
Yani popüler kültür her şeyi kapsıyor yok, anlamına geliyor bu değil mi söylediğiniz
yok, tabii
şey?
Tabii yok. Yani öyle bir noktaya gelindi ki bana sorarsan. O bir dönemdeki karşıtlığın taraflarından bir tanesi kayboldu. Popüler kültür onun içine girdi. Eriyik oldular. Ve ortaya bir gündelik hayatın her yerine yansımış olan işte bazısı çok satan, bazısı az satan bir şeylerle oluşan yüzümüze gözümüze her gün değen şeyler halinde.
Şöyle örneklendirebilir miyiz bunu? Mesela bir dönem belki çağdaş sanat, yüksek kültürün ya da popüler kültürün içinde olmayan bir alandı ve hani kültürdü o. İyi kültür dediğin diye tanımladığınız şeydi. Ama bugün o da aslında popüler kültür tarafından kuşatıldı. Ve o da popüler kültürün bir parçası haline geldi.
Yani şey gibi, arabesk gibi. Yani bir aralık arabesk diye apayrı bir kategori vardı. Şu anda arabesk şarkısı söyleyen nostaljik söylüyor. Yani ortalıkta bir arabesk diye bir branş kalmadı. Ama arabeskin bütün özellikleri diğer şeylerle işte füzyon, müzyon filan şu bu filan derken her tarafa...
Hip hop'ta bile var.
Mesela. Bile var. Dolayısıyla şimdi artık arabeskten bahsetmek mümkün, kendi başına mümkün şu anda üretim bakımından değil. Ama arabesk her yerde. Aynı şekilde popüler kültür de galiba artık her yerde. Yani yüksek kültür, alçak kültür diye bir sosyolojik bir şey kalmadı. Ama bazı ruhlar kendilerinin yüksek olduğunu düşündükleri için yüksek bir yerde duran kültürle ilişki içinde olduklarını sanıyorlar. Oysa öyle bir şey kalmadı.
Peki hocam, demin kitle kültüründen bahsettik. Eskiden çizgilerin daha belirgin olduğu dönemde popüler kültür ile kitle kültürünü nasıl ayırıyorduk?
Ya aslında bunun evveliyatı daha da geriye gidiyor. Yani şimdi mesela bizim Osmanlı'ya baktığın zaman işte bir anda köydeki, kırdaki ozanın, halk ozanının işte iki telli sazıyla söyledikleri var. Bir yandan da işte tenlenni diye divan musikisi var ki o çok bayağı karmaşık, üstün bir müzikalite içeriyor. Belki ise daha mütevazi. Ama bunun biri ötekinden şimdiki gözle bakıldığında daha iyidir filan demek imkanı kalmadı. Yani bundan 40 sene önce hani Mozart mı Beatles mı diye sorduğun zaman cevap netti. Tabii Mozart büyük. Ama şimdi öyle değil.
Peki ne oldu da bu sınırlar silindi? Yani bu şeyle bu, iletişimle medya ile ilgili bir şey mi yoksa başka dinamikler mi var?
Valla tabii sadece medya değil. Yani medya çünkü hem bir sonuç hem bir neden. Yani ne demek istediğimi açmaya çalışayım birazcık. Şimdi bu lafların çıktığı sıralarda biraz daha eskiden bu kültür nedir filan diye işte başlanmış düşünülmeye. İngiltere'den isimleri lazım diye şimdi milleti yormayayım. Bir tanesi demiş ki yazılmış çizilmiş en iyi şeylerin bir aradalığı kültür denilen şeydir. Şimdi bu aslında bir tür kanon. Kanon lafı da işte bizde kullanılır bu edebiyat çevrelerinde şurada burada. Kanundan gelme. Yani doğrusu budur. Şimdi doğrusu budur diye bir kültürel ürünler, kültürel yaratılar tarifi yapılmış. Diğerleri avamın zevklerine falan hitap ediyor. Avam da işçi oluyor. Bazen o işçi sınıfı oluyor. Avrupa'dan bahsettiğimi varsayıyorum. Bizde de işte şey avam, bizde de avam şey. Ama bu yavaş yavaş radyo, televizyon hayata girmeye başladıkça ve asıl tabii o hayata girerken de kitle kültürü denilen şey onları ürettiği için, çünkü kitle üretimi başlıyor endüstride, nüfus büyüyor, kitle toplumu diye bir şey çıkıyor. Kitle toplumunu oluşturan ve ondan beslenen şey de kitle iletişim araçları. Yani televizyon bilmem ne filan. Bu ikisi bir araya gelip etkileştiği zaman orada kitle kültürü diye tabir edilmiş. Ve 1940'lardan 1970'lere kadar çok sıkı kullanılmış olan bir şey çıkıyor. Ama bana sorarsanız 70'lerle birlikte bu şimdi tespit ettiğimiz her ucunun keskinliğini kaybetmesi süreci başlıyor. Nasıl başlıyor? İşte kraliçenin oğlu bile jean giymeye başlıyor. Kolyeler takmaya başlıyorsunuz Swarovski'ye benzeyen falan. Dolayısıyla o her şey her yerde hale geliyor. Sanat eserlerinde veya yaratılarda olan bir şey değil, her şeyde var. Yani her şeyde var. Mesela benim en güzel nasıl diyeyim, gözümü okşayan mimari girişim Floransa'daki Gucci mağazasının girişiydi. Şimdi ulan ayakkabıcı bu. Yani ama öyle bir göz okşayıcı ve insanı cezbeden bir şey yapılmış ki. Yani pes doğrusu. Buna karşılık iddialı bir sürü mimari hikaye at çöpe gitsin duygusu bende uyandırıyordu. Yani diyeceğim bu gündelik hayatın estetize olmasıyla birlikte, bu kitle kültürü denilen şeyi hepimizi kucaklamasıyla birlikte popüler kültürde döndü, dolaştı. Kültür denilen şeyin içindeki temel gen haline dönüştü. O yüzden yani şu anda böyle bir kızıyorum mesela demin Can'ın söylediği gibi. Ay bunlar avamın işi falan dediğiniz zaman yani çok inandırıcı artık ne yazık ki olamıyorsunuz. Benim kızmadığım zamanlar yok değil. Yani hadi be bu da artık kültür mü diyorsunuz ama artık o şey o pespaye. Ne bileyim ben o şey var ya hani bir tane ayıcık üçüncüyü yaptı bizde böyle buralarından kıl çıkan herif.
İvedik. Ha, evet. Üçüncüyü mü yaptı altıncıyı mı yaptı?
Zannedersem beşinci gösterildi altıncı gösterildi.
Maşallah ben üçten itibaren pes etmişim.
Görmek istememişsiniz.
Görmek istemem. Ya artık o değil tabii yani. O başka bir şey.
Yani aslında bakarsanız bazı yerleri de bazı planları filmlerinin komik olmuyor da değil hocam. Tabii. İki filminden parça parça gördüm, itiraf edeyim şimdi. Niye bunu yapıyorum, başımı belaya sokuyorum bilmiyorum. Gülmemem lazım diyerek. Yok, güldüğünüz hayır, yerler de olmuyor.
Daha sonra kendime zaaflarını anlatacağım bir sürü.
Zaten işte aslında belki şu örnek benim bu itirafım bu işe yaradı ki hepimizin hayatında bir taraftan küçümsediğimiz, bu da kültür mü derken, başkalarının küçümsediği şeyleri de hayatımızın içine sokmuştuğumuz, beğenmişliğimiz, bazen bunu açık açık yapmıştığımız, bazen de gizlemişliğimiz var. Yani mesela tahmin ederim ki herkesin demeyeyim, hemen herkesin başkalarının dinlediğini bilmesini istemeden gizli gizli dinlediği şarkılar
Guilty
vardı.
Guilty pleasure evinden işte yani.
Evet ve hayır. Yani artık ama öyle utanmaya gerek bir şey kalmadı. O söylediğin 10 yıl önceydi galiba. Yani başkalarının bilmesini istememek diye bir şey kalmadı. Yani.
Utanmazlık çağı mı diyorsun?
Ar kalmadı ya.
Şöyle bir şey geldi aklıma bir de. Şimdi popüler kültür ürünlerinden bir türünü düşünüyordum siz konuşurken. Şimdi hani bu kültür, popüler kültür ya da yüksek kültür, alçak kültür arasındaki ayrımın kalktığını söz ediyoruz. Bir yandan bu daha önce bunlar yüksek kültürdür, nitelikli kültürdür dediğimiz şeylerin popüler kültürün taşıyıcısı olan medya tarafından, araçlar tarafından alıntılanması, onların belki böyle en basit, en klişe, en anlaşılabilir bölümlerinin, paragraflarının, dizelerinin ya da işte mezürlerinin kullanılması bunların popülerleşmesine yol açıyor. Ama aslına bakarsanız örneğin bugünün yaygın edebiyat dergileri. Oğuz Atay diyelim ki mesela. Oğuz Atay işte her ölüm yıl dönümünde, doğum yıl dönümünde anılıyor falan. Ama orada standart kullandıkları böyle birkaç alıntı var, birkaç pasaj var. Tutunamayanlar, şu bu filan. Ama onun kitapları bütün halinde kullanılmıyor. Belki anlaşılmıyor, belki okunmuyor. Onlar aslında hala İkon. Tırnak içinde yüksek kültür ürünü olmaya devam ediyorlar. Ama oradan yapılan alıntılarla bunlar popülerleştiriliyorlar. Yani ne bileyim işte Mozart dediniz az önce. Mozart'ın bir sürü eseri var ama biz orada işte Türk Marşı'ndan birkaç mezürü kullandıkları için onu bildiğimizi varsayıyoruz ama aslında Mozart'ı bilmeyen milyonlarca insan var.
Elbet.
Dolayısıyla o kültür ürünlerinin popülerleştiğini söyleyemiyoruz. Belki onların en klişe, en algılanması kolay olan şeylerin, fragmanlarının popülerleştiğini söyleyebiliriz.
Yani bu tespitin aslında ilginç ama... Yani zaten hiçbir zaman mesela en popüler ikon diye baktığın zaman herhalde asrın ikonu Einstein. Hı hı. Yani herkesin evinde poster var böyle dil çıkartırken bilmem. Yani hiç kimsenin hiçbir halt anladığını sanmıyorum adamın yaptığı işlerden. Kendisinin bile sonlarına doğru ulan ben bu işleri anlamıyorum dediği. yani dolayısıyla... Bu zaten sık görülen bir durum. Oradan bir parçasını alıp işte aslında sanki hakim olmuş gibi şey yapmak. Ama bu kadar önemli olduğunu da sanmıyorum. Mesela şu anda ben yüksek sanat yapıyorum diye ortaya çıkan pek sanatçı da yok. Yani ben iyi bir sanat yapıyorum diye çıkanı var. Ama ben yüksek sanat yapıyorum pek var mı bilmiyorum.
Şunu arada bir ben
duyuyorum. Operacılar sanki böyle hep devam ediyor olabilirler kendileri yani.
Ya benim filmlerim ama... çok izlenmesin zaten diyen bazı yönetmenler falan çıkıyor arada bir.
Filmleri çok izlendiği zaman dilinin değişeceğini %100 eminim.
Peki az izlendiği zaman o onu popüler kültürün parçası olmaktan çıkarıyor mu?
Bence çıkar mı? Ya azlık çokluk meselesi değil ki bu. Yani ne bileyim ben yani Thomas Mann şu anda çok okunuyor olabilir ama çok okunuyor oldu diye olabilir diyorum oldu demiyorum çok oldu diye Thomas Mann şey değil.
İşte Fantasy çok okunuyor en azından çok satılıyor yani, onu biliyorum yani aylardır evet, tamam yani. Çok satanlar listesi.
Yani bunu çok satma çok az satma ile bir alakası olduğunu sanmıyorum ama bazı sanatçılar galiba hakikaten çok bir birikim isteyen şekilde ürün çıkartıyorlar. Yani o geniş kitleyle bir işi olmuyor. O bir şiirse o şiir denilen evrenin orasında burasında gezinmiş ve şiir terbiyesi almış olan bir okuru tercih ediyor. Ama bu popülerlikten uzak kalmak işte belki bu mudur bilmiyorum. Ama satıldığı zaman mesela Ece Ayhan. Şimdi Ece Ayhan'ın şiirleri hakikaten bu demin söylediğim tarife uygun bir şey. Hani yort savuldan başlıyor, kafanı yırtıyorsun, ne demek bu filan. Ama sonunda Ece Ayhan da popüler kültür malı haline gelmiş durumda. Yani Mor Külhanesi'yle, şu suyla, bu suyla. Hani ve de mesela o konuda çok fazla titizlik yapma ihtimali olan Ece Ayhan'ın kitaplarının çok sattığını gördüğünde diğer şairlere nispet yapacağını eminim yani.
Evet, yani gündelik dille bozuyor diyelim, ne demek istediğimiz. Herkesi bozabilecek bir şey sonuçta.
Herkesin yani belki artık bu deyimleri hiç kullanmamak lazım. Bu 19. yüzyılla ilgili bir şey. Müthiş büyük bir süratle değerlerin değiştiği, ilişkilerin değiştiği, kuvvet dengelerinin değiştiği bir yerde aslında çok üstün olmanın devamlılığı mümkün değil. Bir tür küçük beğeni grupları var. Yani mesela hip-hopçular. Onlar diğer müziği müzikten saymıyor. Cazcılar. İşte hele de yeni füzyon cazı hiç cazdan saymayan cazcılar var biliyorsunuz. Ama bunların hiçbir tanesi aslında gündelik üstünlük oyunları dışında bir anlamı yok. Yani sosyolojik anlamda yok bence. Hani bu şey ben senden üstünüm demenin çocukça bir tavrı gibi bir şey ya.
Peki hocam, şimdi biz gene
artık yok ya.
Başta söylediğimiz çerçevenin içine geldik. Yani popüler kültür deyince gerek filmleri, tiyatro oyunlarını, şarkıları falan konuşmaya başladık ama hani çok daha geniş olduğunu söylemiştik ya. Şimdi 2020 yılına gelirsek dijital kültürün hakim olduğu bir dünya. Biz de belki 21. yüzyılın başına kadar şöyle düşünüyorduk popüler kültürü ve kitle kültürünü. İşte popüler kültür hayatının içinden doğabiliyor. Endüstrileşince kitle kültürü oluyor. Bir endüstri var, kitle var. Endüstri kitle için bir şeyler üretiyor. Ve kitlenin tüketimine göre biz de bunları tartışıyoruz diye. Fakat şimdi sosyal medyada profili olan herkes
üretici.
Bir üretici konumuna gelmedi mi? Yani İşçi. Bütün bu şema teknolojiyle bozulmadı. Daha doğrusu değişmedi mi? Bozulmak doğru kelime
tabii,
mi?
Tabii değişti. Yani ve de yani herkes herkesle etkileştiği için kanon manon filan böyle bir şey mümkün değil. Her dakika farklı beğeniler, farklı şeyler bir araya geliyor. Benim bir oğlum var, 25-26 yaşında şimdi, 25,5 yaşında diyeyim. O mesela çok farklı dünyalarda, çok farklı şeylere özel ilgi duyuyor. Şimdi bakıyorsun, mesela müzikte bazen benim ya bu dinlenmez dediğim şeyi dinliyor ama aslında Miles Davis hayranı. Yani bir sürü birbiriyle tırnak içinde eskiden olsaydı kıymet farkı olan şeyi yemezdin. Yani eğer Gucci'den demin ki ayakkabı alıyorsan Armani'den de kravat alırdın. Şimdi öyle değil. Yani gidiyorsun bir en pahalı viskiyi alıyorsun, sonra gidip en kötü kokoreçi yanına koyuyorsun ruhen. Dolayısıyla bir iş eski anlamında iç tutarlılık, renk tutarlılığı, beğeni tutarlılığı diye bir zaruret kalmadı. Do what you like durumu devam ediyor. Ben bunun hem bir özgürlük olduğunu düşünüyorum, hem bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Yani bütün mesele aslında senin kendini tanıyıp o önüne serilmiş olan koca büyük ummanın içinden en sevdiğin balıkları yakalamakla ilgili bir şey.
Zor hocam işte. Do what you like dediniz ya, yani ne istersen choose öyle yap
like.
Ya da
choose what you like.
Sen kendin neyi beğeniyorsan onu yap. Tercihlerimiz öyle mi? Kendin ne beğeniyorsan öyle yap mı? Başkaların neyi beğenecekse yani. Onu yap mı? Başkalarının senin nasıl görmesini istiyorsan aşkım öyle yap mı?
Ama o hep var canım. Yani o bu yeni durumda ortaya çıkmadı. Yani başkalarının senin nasıl görmesini istiyorsan ona göre davranmak 21. yüzyılın icadı değil.
Tabii ki.
O insan olmanın, sosyal olmanın bir şartı.
ne yaptığını başkalarına gösterme alanının genişlemesi 21. yüzyıl teknolojisi. Yani ben aldığım ayakkabıyı 3 kişiye gösterebilirdim. Şimdi Instagram'a fotoğrafını koyarsam...
Tabii.
1 milyardan fazla insana ulaştırma şansım var. Ulaşmaz 1 milyar insana ama en azından teorik olarak mümkün.
Ya ben bu Instagram hikayesini birazcık çocukların Mickey Fare filmi seyretmelerine benzetiyorum. Yani Mickey Fare filmleri için bir dönemde epey iletişim araştırması yapıldı. İşte kedi fareyi dövüyor, çocukları şiddete itiyor o çizgilerde diye. Epey bir baktılar, ettiler falan, yok dediler. Yani 4 yaşındaki çocuklar bunun film olduğunun farkında. Dolayısıyla öyle delirmenizin alemi yok. Şimdi Instagram'ı da izleyenlerin önemli bir kısmının, çok önemli bir kısmının Mickey Fare filmi seyrettiği gibi seyrettiğini sanıyorum. Yani bir takım şapşallar tıpkı Pokemon oldum ben deyip kendini balkondan atmış olan bir tane örnek var biliyorsun, bir çocukcağız. Pokemon'u yasaklamaya kalkmışlardı. Onun gibi de yani Kim Kardashian'ın izleyip de onun gibi ya olmak isteyenin sayısının sanıldığı kadar çok olmadığını düşünüyorum. Yani Kim Kardashian, erkekler tabii öyle olamayacakları için başka sebeplerle yaşıyorlar. Hanımların aklı başındakiler, kuru dallara can veren Allah'ım bunlar ne diye bakıyorlar. Yani bir tür şey o sahiciliği ya da gerçek hayatta tekabül etmesinde kuşku duyulan bir evren sanki orası. Ya da ben mi yanılıyorum? Yani millet Instagram'a bakıp her şeyini ona göre mi düzenliyor?
Şimdi bence ama hani insanlar kendi hayatını biraz daha sunuma hazır biçimde kurmaya çalışıyorlar. Diyeyim bir gün bir şey sorayım.
Şunu sormak istiyorum. Şimdi tam da sizin yaptığınız işi aslında tanımlamak istiyorum. Ya da tanımlamanızı ya da nasıl yaptığınızı anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi her şey popüler kültürün içindeyse ya da popüler kültür her yerdeyse, her şeyse, hani derya içre olup deryayı bilmek.
Bu başka bir şey.
Bunun teorisini nasıl yapıyorsunuz? Neyi anlatıyorsunuz? Nereden tutup neyi gözlemliyorsunuz ve nasıl bir ürün çıkarıyorsunuz akademide?
Ya yani şu artık popüler kültür konusunda mesela en son benim bildiğim hararetli hikayeler 1990'ların değil mi Can? Ortalarına kadar geldi. Yani 2000'den sonra popüler kültür etrafında yepyeni klasik ürün dedi. Ama başka bir şey güçlenerek çıktı. Kültür denilen hikayeyi, yani mana üretimini, mana tüketimini, mananın işte oradan oraya sevkini filan inceleme hikayesi çok ciddileşmeye başladı. Yani o yüzden bizim şu anda yaptığımız iş popüler kültüre özel olarak bir yer açmadan, bu senin de söylediğin gündelik hayatımda bana önüme çıkan, bana çarpan, bana değen ve benim o değmelerden ürettiğim her türlü anlamın nasıl biçimlendiğini üzerine daha çok gidiliyor. Giderek imajın çok öne çıktığı bir dünyada bu imajların Çin'in okunması, insanların onu alımlamasının stratejileri üzerine gidiliyor. Yani çünkü aynı şeyi çok farklı toplumsal kesimler, Can'ın da benden daha iyi bildiği gibi, çok farklı alımlıyorlar. O alımlama stratejileri neye bağlı oluyor? Yani biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, kimiz sorularına insanoğlu cevap verirken dönen mekanizmalar, bağlantılar üzerine çalışıldı. Dolayısıyla daha keyifli, daha bana sorarsan daha nasıl diyeyim, derinden anlama ihtimali olan bir yola saptı şey, kültürel çalışmalar.
Daha ince işçilik yapılıyor yani.
Daha ince işçilik.
Kabası alındı bu işin. Tabii. Tanımlar yapıldı.
Yani şey de azaldı. Tükaka lafları da azaldı. Yani bu tükaka lafını mesela bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bu Meral Özbey'in bizim o alanda bence en önemli klasiklerinden
Arabeski,
bir tanesi.
Orhan
Gence Arabeski. O Ankara Üniversitesi'nde yani siyasal bilgilerde bir doktora tezi olarak yazıldı. Ama enstitü kulakları çinlesin o zaman kabul etmedi bu tez konusu. Niye dendi? Yani adi bir şeyin üstüne bilim niye eğilsin filan. Ben de orada taraf oldum. İşte şey yapan, kendini bıçaklamaya çalışan, artık bu kadar da fazla bu kadar şey filan diye. Örnek diye de şimdi Eğer siz bunu pislik diye kabul ediyorsanız, o zaman gene çalışılması lazım. Bana boş verin. Çünkü bu durumda tıp maalesef pislikler üzerine çalışamayacak. Yani gayta üzerine iyilemezsiniz. Çünkü kokuyor pis pis. Yani hadi tutun ki bu pislik kabul. O zaman bırakın o da çalışılsın. Ama bu pislik falan da değil ayrıca. Gibi çok derin böyle tartışmalar olduğunu. İşte hafif de bilimsel cehaletle karşı tarafı suçluya suçluya sonuçta o tez konusunun koparıldığını hatırlıyorum.
Yani, oradan nereye geldik hocam? Böyle evet. Mezuniyet projesi ve tez için danışmaya evet. gelen öğrencilere ya istersen gene yap ama o kadar çok Müslüm Gürses tezi yapıldı ki başka bir konu arasan daha iyi olur evet. dediğimiz evet. zamanlara evet. Evet. geldik.
Bu söylediğim kaçtı? 84-85 öyle bir şeydir.
Evet.
Yani. Ama işte hayat da değişti. Yani bizim sadece ulema milletinin zihni değil hayat değişti. Yani çok başka bir şey oluyor. Güzel de bir şey oluyor bence.
Hocam değişmeyen bir yere gelelim. Demin söylediğiniz bir şeyden aklıma takıldı. Hani dediniz ya 4-5 yaşındaki çocuk bile Mickey Fare filminin aslında film olduğunu biliyor diye. Ama bir yandan sizin gerçekliğin bulanıklaşması olarak tanımladığınız bir şey var. Siz yapıntı diyorsunuz. Gündelik dilde daha kolay anlaşıldığı için ben kurgu diyeyim. Gerçeklikle kurgu arasındaki mesafe insanın koruyamaması ve kurguları gerçek olarak algılayabilmesi. Siz Ahmet Tarık Tekçe örneğini veriyordunuz galiba kitapta ama daha çok aklımıza gelen Erol Taş örneği işte adamı filmlerde kötü adamları canlandırdığı için sokakta saldırıya uğraması. Şimdi aradan o kadar yıl geçti. Yani bunu yapanlar kimlerdi? 1960'lı yılların formal eğitim almamış insanları. Şimdi insanlar sokakta, oyuncular sokakta saldırıya uğramıyor ama sosyal medyadan bakıyorum dizi karakterlerine bayağı gerçek karaktermiş gibi nefret besleyen bayağı iyi formal eğitim almış. İşte o izlediği dizi de yabancı dilinin, orijinal yabancı dilinde izlediği dizi olan üniversiteli, üniversite mezunu, beyaz yakalı insanlar. İşte şu karakter ayına kadar iğrendim, tiksindim, hayattan soğudum onun yüzünden ama bilmem kim cevabını verdi filan. Bu niye değişmiyor hocam yani?
Değişmez abi çünkü bu başka bir şey yani.
Daha doğrusu şöyle de şunu da ekleyeyim pardon sözünü kestim. Bilerek mi kendimizi bunun içine atıyoruz? Gerçeklikte kurguyu karıştırmıyor yoksa?
Şimdi bana sorarsan evet. Gerçekten. Bir başka türlü o kurgu ile işte gerçekliğin buluştuğu yer üzerine daha çok çalışmak lazım. Niye dersen. Benim çok önemsediğim bir bu alanda kültür, popüler kültür ürünlerinin nasıl alımlandığı üzerine bir çalışma var. Janice Redway diye. Reading the Romance diye bir araştırma. Bu bizde o adla adlandırılmıyor ama işte benzerleri var. Bu pembe kitap dizileri. Yani genç hanımların, genç evlilerin filan okuduğu. İşte aşık olunan orta yerinde romanın. Karanfiller, güller yollanılan. Kavgalar önce kavga edilip sonra barışılıp sonra pembe türler içinde devam eden öykülerin olduğu kitaplar. Şimdi benim bu yüksek kültürcülerim hepsi bu kadınların uyutulması için endüstrinin ürettiği bir halttır. Yani bir tür
uyuşturucudur. Afyondur.
Afyondur. Yani. Peki kadın öyle mi diye 450 ila 500 tane o okuyucuları almış. Tek tek konuşmuş. Ortaya çıkan manzara... Kadınlar o kitaplarda bizim aklımıza hiç gelmeyen şeyler buluyorlar. Kahraman normal gerçek hayattakinden farklı olarak kadın. Kadının üzerine kurulu öykü. Dolayısıyla intikam alıyor gerçek hayattan kadın onu okurken. İkincisi gerçek hayatta kendisine gül getiren falan kalmamış. O kitapta o işte sonunda aşık olacak olan ama şimdilik gergin ilişkimiz olan genç adam güller getiriyor. O kitapta hayatın patroniçesi kadın. Yani kadınlar aslında intikam alıyorlar o bizim uyuyor dediğimiz, uyutuluyor dediğimiz süreç içinde kadınlar kendilerine yapılan muamelenin tersini orada buldukları için domuzuna domuzuna okuyorlar. Şimdi aynı şekilde o gerçeklikle kurgucular ne yaptıklarını herhalde biraz farkındalar. Ama kafayı buluyorlar. Kendilerini de salıyorlar gidiyorlar. Yani çok affedersin. Futbol taraftarı olan akıl kârı mıdır olmak yani? Yani bir yuvarlak top gitti de bir filenin içine girdi diye.
Can sana
o hafta sonu. O hafta sonu kötü olmak. O hafta sonu kötü olmak akıl kârı mı? Şimdi yani akıl kârı mı abi bu? Ama sen de kafa bulmak için yap. Yani çünkü hayatına bir renk geliyor. Bir şeyle bütünleşiyorsun. Bir ekiple. Hiçbir zaman böğürmediğin gibi böğürme hakkın doğuyor. Hatta eğer Beşiktaşlıysan maç günü gidip parkın orta yerine işeme hakkın oluyor. Yani dolayısıyla hayatı kendine doğru başka türlü biçimlendirerek çekiyorsun. Yani ne farkı var Allah aşkına futbol severliğin o dediğin şeyden fark? Yuvarlak top fileye girdi.
Aslında hocam popüler kültür meselelerine girdiğimiz zaman galiba hep başkalarını eleştirdiğimiz bir şeyin yansımasını kendi hayatımızda da buluyoruz. Tabii. Çünkü hani ilk soru şuydu ya, karşı olunacak bir şey mi, yanı olunacak bir şey mi? Sonuçta hayatın çıkardığı bir olgu. Yani bir dağın başında tek başına yaşamadığımız sürece dışında kalmak mümkün değil.
Hepimizin gerek de yok. Yani ki mesela ben çok laf aramızda bu demin dalga geçtiğim futbol taraftarlığına maruz ya da bana musallat olmadığı için çok üzgünüm. Çünkü bakıyorum hakikaten bir hayat keyfi, renk gerilimi, böyle bir şeyler yaşıyor o adamlar. Genellikle adamlar, yeni çıktı kızlar. Ve bunun da yoğun bir duygu olduğunu düşünüyorum. O yoğun duygu bende yok.
Ve ama sizin hayatınızda bir karşılığı vardır şimdi. Destek çıkar ama deşmiyorum hocam.
Yok şey be, bu kadar yani böyle hafta sonu bu kadar süfli bir şeyin, bu kadar çok etkili olduğu bir tarafım yok ya. Yani ama ben bunu küçümsemiyorum ya. Yani çok fazla bağırırlarsa gece yarısı tabii ama yoksa yani hakikaten bir şey diye düşünüyorum. Kendini güzel bir kandırma. Güzel bir kafa bulma.
Peki hocam, kendimizi nasıl kandırdığımızı, kendimizle nasıl kafa bulduğumuzu biraz daha iyi kavrayabilmek için neler okuyalım, neler dinleyelim, seyredelim? Yani bu popüler kültür dediğimiz, daha 100 saat konuşsak aslında içinden çıkamayacağımız ama içinde tabii kaybolmanın zevkli olduğu
tabii
alanı anlamak için ne yapalım? Siz söylemezsiniz, keşfedilmemiş kıtayı sahaflardan bulurlarsa, sizin bu konudaki bir kitabınız, yine sahaflardan bulurlarsa da onun genişletilmiş hali olan Kültür Kıtası Atlas'ını okusunlar, hocamızın iki kitabı. Peki, keşfedilmemiş madem kıtanın kapağındaki sünnet çocukları fotoğrafı da kimindir bilir misiniz hocam?
Bilmem.
Benim,
ciddi mi?
Benim çok yıllar önce Yeni Gündem dergisinin bir sünnet kapağı vardı. Onun için Eyüp Sultan'da çektiğim fotoğraflar zannedersem. Yani orada çocukların ayakkabısını herhalde demiştim, arşivden benim fotoğrafları, çünkü iletişim yayınları tabii. Yeni Gündem'i çıkaran yayın evi olduğu için sünnet fotoğrafı ararken onları bulmuşlar diye düşünmüş idim. Ama fotoğraftan dolayı değil, kitabın içeriğinden dolayı tavsiye ettik.
Eyvallah. O tarafı da madem sen tavsiye ettin, ben de seni tavsiye edeyim. Yani senin mesela Cilalı İmaj Devrin, işte Pop Çağı Ateşin, Türkiye'de Futbol ve bu çalışmaların bir tür ürünü.
Peki o zaman ben ikinize de sorayım. Hı? Neden kitaplarınızın yeni baskısını yaptırmıyorsunuz? Sizinki de sahaflarda. Can'ın da son 2-3 kitabı hariç hepsi ancak sahaflardan bulunabiliyor. Eskiyor mu kitaplarınız? İçinize mi sinmiyor bunları tekrar baskı?
Benimki öyle.
Yani benimki de benim biraz mısın? Öyle. Bir de şey, dönem değişti. Yani mesela orada ben bir barlar üzerine bir laf ediyorum.
Hı.
Hakikaten o sırada barlar dönüşüyordu. Şimdiki barlarla alakası yok. Yani bu onu okuyacak zaten gençler okuyor. Genç bakacak, ulan bu Acı Baba hangi bardan bahsediyor bilmeyecek. Bilmem saç bağlama üzerine bir şey söylüyorum. O kuyruk var ya.
Hmm, at kuyruğu.
At kuyruğu. At kuyruğunun manası şu anda böyle çançolin gibi. Buradan kenarlardan saçı alıp tepede bağlayıp buraları şeyleri, buraları diyoruz. Radyoda olduğumu unuttum. Radyo.
Yanları kazıyıp üstten toplamak.
Tuhaf şeyler artık. Tuhaf değil, farklı şeyler var.
O zaman neyse, şöyle mi?
Anlamı kaldı.
Yani 80'ler 90'lar üzerine çalışan biri o dönemi daha iyi anlamak için belki bu kitaplardan yararlanabilir. Yani, ama bugünü açıklamak için yetersiz diyorsun.
Aslında işte her ikimizin de yaptığı çalışmalarda analitik araçlar da veriliyor. Ama o analitik araçların tatbik edildiği örnekler çoğu eskimiş durumda. O örnekler dolayısıyla da şey yapamıyoruz. Yani yeniden aynı analitik araçları kullanarak yeni örneklerle o kitaplar baştan yazılabilir. Ama bunu da yapmak istemiyor insan. Başka şeyleri öne çıkmış oluyor, ilgileri.
Peki bir okuma listesinden bahsedelim.
İşte Ünsal Hoca'nın mesela bunların klasiklerinden bir tanesi şeydir, Ünsal Özkay'ın. İşte 19. yüzyıldan günümüze kitle yetişiminin kültürel işlevi diye. İşte o da bir tarafıyla eski bakıştır ama eskinin yeninin eskimesidir. Yani şöyle, Ünsal bunları yazdığında daha henüz bu popüler kültür hikayeleri inceleme konusu yapılmamıştı. Ünsal Hoca bu konuları incelemeye başladı ve daha çok Frankfurt ekolü şeyinden, yolundan giderek yaptı. İşte onun içinde de en fazla etkilendiği Walter Benjamin'di. Walter Benjamin de Frankfurt ekolünün en liriklerinden bir tanesi. Ama onun bakışı bile günümüzde artık katı kalıyor analistlere, değil mi? Yani ama ben hala bu Frankfurt ekolünün, yani Adorno, Theodor Adorno'nun, özellikle onun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir bakış açısını çok temiz söyleyebilen, Türkçe'ye de çevrilmiş olan, onun bir Minima Moralia diye bir kitabı var Metis'te. O bence önemli. Tam aynı şey değil ama aydınlanmanın diyalektiğinde de buna, oraya doğru götüren ipuçları vardır. Yine Adorno ile Horkheimer'ın ortak yazdığı. Onun da olması, okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür yenilen noktada kültürü nasıl ele almalı konusunda kolay okunan bir kitapta Zygmunt Bauman'ın, Sosyolojik Düşünmek adlı kitabı. O insanlara hani şimdi ne halt edelim, nasıl bakalım konusunda yardımcı olur. Murat'ın, eğer bulunursa tabii kitapları, Murat Bergen'in. Onun da bence tarihten güncelliğe önemlidir, değil mi? Nurdan Gürbilek aslında yaşanan hayat üzerine çok bizde yazdı ama o daha sonra edebiyatın içine girdi. Başlangıçta sokakta da daha çok dolaşıyordu.
Ama Vitrinde Yaşamak mesela. Nurdan'ın kitabı hakikaten çok önemli bir kitap.
Öyledir. Nurdan Gürbilek'in Vitrinde Yaşamak. Kötü Çocuk Türk. Onları
belki. Hatta bir günle yaptığımız kitap da Nurdan'ın Vitrinde Yaşamak'la benim Cidalı İmaj Devri aynı dönemde çıktı. Ben Nurdan'ın kitabını daha çok beğenir ve önemserim de demiştim yani. Doğrusu hakikaten öyledir çünkü.
O da senin, bilmiyorum, güzel tevazu.
Piyasada var mı baskısı Nurdan'ın şu anda kitabının, ama tahmin ederim.
Baskı değilse bile bulunabiliyor. Yani Metis'ten çıktı. Gene böyle aykırı düşünmek isteniliyorsa bizim konuştuklarımızın paralelinde giden Guy Debord diye bir herif var. Fransız. Debord diye yazılıyor. Çok bilinmez bu. Gösteri Toplumu diye onun bir kitabı. Türkçe'de de basıldı. Bir de Baudrillard var. İşte o demin ki konuştuğumuz kurguyla bulanıklık arasındaki meselelerde çok dolanan.
Bir araya gireyim mesela. Bu lütfen. Çok enteresan bir örnek oldu. Demin Mürgün'ün söylediğini tamamlayan deyim olarak Gösteri Toplumu. Abi, Gösteri Toplumu çağında yaşıyoruz. İşte Gösteri Toplumu diyen insan sayısı onun Debord'un kitabından geldiğini bilen insan sayısının 10 katı falan herhalde.
10 kat ne? Bir de işte şey, Baudrillard'ın Tüketim Toplumu'ndan herhalde söz etmek lazım diye düşünüyorum. Yani bir sürü şey var ama bunlar ilk aklıma en azından beni beslemiş olan kitaplar. Beslemeye de devam eden kitaplar. Yani öyle hani bitmiş, ömürleri bitmiş falan değil. Durum budur.
Durum şahanedir hocam. Keşke bir yarım saatte en azından konuşabilseydik, evet. Ama.
Çok teşekkür ederim.
Yol gösterici oldu.
Gerçekten de yani popüler kültürü tutup tanımlamak, etrafını, çerçevesini çizmek çok kolay değil. Ya da artık çok kolay, tersinden bakacak olursak. Evet. Ama hani içinde kaybolmamak, meselelere anlam vermek, neyin neden olduğunu, neyin neden trend olduğunu, artık trend olmadığını, neyin gelmekte olduğunu anlamak için de bu saydığınız şeyler aslında her zaman kullanılabilecek rehberler.
Evet.
Siz de bir hoca ciddiyetiyle bu okuma listesini yapıp getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca söyleşi için, sohbet için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam.
Çok sağ olun.
Çok doyurucu
oldu gerçekten. Sağ olasınız. Çok keyifliydi benim için.